şimdi vakit geldi Allah'ın sözlerine kulak açalım. Birkaç ay evvel bir film baktım ve o gerçek olayları anlatıyor. Yani öyle bir olay yaşanmış. Anlatıyor 5 kişi, 5 erkek için. Onlar 2. Dünya Savaşı zamanında Rusya'da, tam Sibirya'da, en uzak böyle ormanlığın ortasında bir lagerde, yani tutuklu. Onlar demek savaş esirleri. Savaş esirleri olarak alınmışlar. Ve orada nasıl kaçıyorlar oradan, onu gösteriyor. Ve onların kaçması nasıl? Bir yol buluyorlar bu lagerden çıksınlar ama etrafta yok, nereye gitsinler? Ve karar veriyorlar, çak India'ya kadar gitsinler yayan. Çünkü hepsi saklıdan lazım gitsinler. Yok bir trene binmek, yok uçağa binmek, bilmem ne. 6000 kilometre yayan yürüyorlar. Şunu biliyor musunuz? 6000 kilometre. Ben bunu okurken panike düştüm. Ve bu zaman içinde geliyorlar, değişik Balkanlardan nerede donacaklar, işte sulu yani bir yerin ırmaklardan geçerek tamamı boğulacaklar. Ve en sonunda geliyorlar Mongolia'ya. Ve Mongolia'ya geçerken orada kocaman bir çöl var, bir pustinya var, ıssız bir yer. Ve o çölden geçerken en korkunç durumu yaşadılar ve neredeyse orada ölecektiler. Çünkü orada su yok, su yok. Günlerce yürüyorlar, hiçbir su bulamıyorlar. İnsan da yok kimden su istesinler. Issız bir yer. Sağda solda binlerce kilometre sadece çöl. Ve bir sene var, adam diyor ki ben suyun kokusunu alıyorum. Ve ben bekledim şunu göstersin, büyük bir ırmak ya da herhangi bir göl bilmem ne. Neymiş? En sonunda topraktan böyle bir avuç kadar çamurlu bir yani gölcük kaldı. Göl mü diyelim buna artık, göl bile değil. Çamurlu bir yer kaldı. Birkaç damla çamur. Ve hepsi bu 5 kişi deli gibi bunun üstüne atlıyorlar, fırlıyorlar. Birbirlerine kakışıyorlar. Kim bu sudan içmek bile diyemezsin buna. Yani sadece böyle emdiler. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anladım. Bulgaristan'da pek bunu anlamıyoruz. Biz de su o kadar bol ki şaşıyoruz değil mi? Evlerimizi dalıyor. Yani gece gündüz tuvaletlerden akıyor. Biz o kadar önem vermiyoruz suya ama var bazı durumlar. İnsan çöldeyken, ıssız yerlerdeyken suyun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. Ve bugün tam bunu okumak istiyorum. İsrail halkının tarihine bakacağız. Onlar da öyle bir duruma geldiler ama değil. 2, 3, 4, 5 kişi, yüz binlerce kişi. Tamam mı? Ve onların hayatta kalabilmeleri için Rab ne yaptı? Bugün onu okumak istiyoruz çıkış kitabında. İsrail halkı biliyorsunuz çıkış kitabında bunu okuyoruz. Mısır'dan kurtuldu ama lazım da çölde yolculuk yapsınlar. Tamam mı? Ve biliyorsunuz çölde yolculuk yapmak o kadar kolay bir şey değil. İnsan çölde yolculuk yaparken çok zorluklarla karşılaşıyor. Zor yürüyorsun değil mi? Yani kum var, her tarafta taşlar var, kayalar var. Çok sıcaklık var ve su yoktu. Bugün çıkış kitabında bunu okuyacağız. Onlar için Rab ne yaptı? İki tane büyük olay göreceğiz. Rab onlara kayadan su çıkardı ve de Rab onları düşmanlarından korudu. Bunları okumak istiyorum. Çıkış kitabından 17. bölümden 1'den 16'ya kadar. Rab'in buyruğu uyarınca, yani Rab'in buyurduğu gibi bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı. Bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya dediler ki bize içecek su ver. Musa niçin bana çıkışıyorsunuz dedi. Neden Rab'i deniyorsunuz? Ama halk susamıştı. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın diye Musa'ya söylendiler, ağlaştılar. Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Musa bu halka ne yapayım diye Rab'be feryat etti. Neredeyse beni taşlayacaklar. Rab Musa'ya dedi, halkın önünü geç, birkaç İsrail ileri gelenlerini ve ırmağa vurduğun deneyi yanına alıp yürü. Sonra ben Horef Dağı'nda bir kayanın üzerinde senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, su fışkıracak. Halk içsin diye. Ya Musa ileri gelenlerin önünde denileni yaptı. Yani Allah ne buyurduysa yaptı. Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailler orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı diye değil mi diye Rab'i denemişlerdi. Bu birinci olay. Musa DNA'yı aldı. Hani neyle Kızıldeniz'i ayırdı ve aynı bu DNA'yla kayaya vuruyor. Bir kocaman kaya düştü biliyor musun Balkanlık'ta ve Rab öyle yaptı ki o kadar su çıkardı bu kayanın içindeki binlerce yüz binlerce kişi oradan içebildi. Büyük bir mucize oldu. İkinci olay bunun arkasından. Amalekliler, bir başka halk, Amalekliler gelip Refidim de İsraillilere savaş açtılar. Musa Yeşua dedi ki adam seç git Amaleklilerle savaş. Yarın ben elimde Tanrı'nın dineğiyle tepin üzerinde duracağım. Yeşua Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Ve bu arada Musa, Harun ve Hur tepinin üzerinde çıktılar. Üç adam. Musa elini kaldırdıkça İsrailliler kazanıyordu ve ellerini indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne var ki Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerinde oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya kadar Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu, Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Rab Musa dedi ki, bunu anı olarak kayda geç, yaz. Yeşu'ya da söyle, Amaleklilerin adını yeryüzünden bütün sileceğim. Musa bir sunak yaptı, kurban getirdi. Adını Rab sancağımdır koydu. Eller Rab'in tahtına doğru kaldırıldı dedi. Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak. İki tane büyük mucize gördük. Yani insan logikasına karşı gidiyorlar. Rab kendi halkını korumak için bu iki büyük mucize yaptı. Önce bakacağız birincisine ayet 1'den 7'ye kadar. Halk su istiyor. Su istemek günah mı? Halk acaba böyle bir istekte bulunurken günah mı istediler? Onların durumu nasılydı? Onlar bir çöldeydiler. Egipte bol su var idi. Oradan çıktılar ve artık çölde. Elbette normaldir su istesinler. Ama biz bundan ne öğreniyoruz? Biz bundan ne anlıyoruz? Bu dünya, değil mi? Eski antlaşmada ne görürsek bu bizim için birer derstir. Biz de aynı durumda bulunuyoruz. Biz de İsrail halkı gibi bir çölde bulunuyoruz. Ve bizim de ihtiyacımız var suya. Bu dünya susuz bir çöle benziyor. Bir pustinyaya benziyor. Susuz bir çöle benziyor. Ve iki tarafa bakabiliriz. İmansızlar için bir de imanlılar için. İmansızlar için çöl nedir? Ne vakit imansızlarla oturup böyle derin muhabbet yaparsan, eminim eğer samimi bir arkadaş ise, yani yüreğini açan bir arkadaş ise, kişiler diyecek ki ben bu hayattan bıktım. Sanki yaşamak istemiyorum. Ne denediysem olmuyor. Belki istediğimi yaparım ama yaptıktan sonra gene bir şey yok. Yapıyorsun, alıyorsun, daha fazlasını, daha büyüğünü yapmak istiyorsun ve bunun arkası kesilmiyor. Nereye de başvurursan bu dünya sana bir zevk, bir anlam veremiyor. Hayatın sıkıntıları sanki çöldeki yani güneş ışınları gibi insanları yakıyor. Ve yok bir çare. Kişiler bir çaresizlik içinde. Ne yapsalar da mutlu olamıyorlar. Çünkü en önemli faktör Rab onların hayatlarında yok. Ben de daha akıllı bir kişi Süleyman bunu denemiştir. Ve hepimiz biliyoruz onun sözlerini. Vaiz kitabında bunu derlemeci yeni adı. Öyle yazıyor. Boştur. Bütün boştur. Bütün dünya boştur diyor. Boşların boşu. Her şey boştur. Ve diyor ki ben en büyük kral oldum İsrail'de. Ve her şeyi denedim diyor. Ben denedim zevkler. Şarap içmek. Ben denedim eğlenceler. Büyük kuponlar, büyük partiler bilmem ne. Ben denedim bilginlik olsun bende. Araştırdım. Kendimi okumaya verdim. O da boş bir şey diyor. Ben istedim yani çok büyük bir harem toplayayım. Yüzlerce kadın hepsi boştu. Her ne yaptıysam diyor boştu. Adamın altında her türlü fırsat var idi. Ve en sonunda her şeyi denedikten sonra öyle bir anlayışa, öyle bir rezultata varıyor. Her şey boştu. İşte Süleyman da bunu anladı. İnsan bir çöl içindedir. İnsan bir çöl içindedir. Ne kadar da uğraşırsan, neyle de kendini avutturursan, neyle oynarsan bu yeryüzünde hepsi boştur. Evet insan bunu eğer gerçekçi ise günün birinde anlayacak. Ne kadar da uğraştıysam ben bir çölün ortasındayım. Su yok. Asıl bana hayat veren bir materya lazım, bir şey lazım. O da yok. Ama aynısı imanlılar için de geçerli. Biz artık gerçek suyu bulduk. Biz sanki bizim hayatımızdan öyle bir kaya açıldı ve bize yani gereken suyu verdi İsa Mesih. Ve bu, tabii ki biz hemen anlıyoruz bu konuşuyor İsa için değil mi? O bizim suyumuz. Ve daha sonra bakacağız bu konuda İsa kendisine söylemişti. Ama bizim içinde de öyle bir anlayış var. Bizim içinde de aynı bakış var. İmanlı da anlıyor ki ben imanlı olarak bir çöldeyim. Tamam mı? Bir çöldeyim ama başka bir duygum var. Başka bir psikolojik bir durum var. Bizim için dünya dediğimiz etraf çöldür. Pustinyadır. Çünkü artık ruhsal şeylerin peşinde gidiyoruz. Tamam mı? Ve insan bir kere ruhsal şeyleri Allah'ın işlerinde tattı mı, bir kere anladı mı gerçekleri, bir kere onun gözleri açıldı mı, o zaman bu yeryüzündeki şeyler ona hepsi banal mı geliyor. Hepsi böyle bağya geliyor, anlamsız geliyor. Sanki su yok, susuz geliyor. Evet, eskiden hangi şeylerden zevk aldıysak onlar bize şimdi kuru ve tatsız geliyor. Gerçek imanlı anlıyor ki bu yeryüzündeki şeyler bana bir çöldür. Ben yani kuru bir şeyin ortasındayım, bir etrafın ortasındayım. Ama yanlış anlamayalım. Onlar yanlışlıkla ya da ceza olarak oraya gitmediler. Rab onları o çöle yolladı. Rab dedi ki siz gideceğiniz çöle. Ne yapsınlar orada? Üç şey olacaktı. Rab dedi ki siz şimdi çöle gideceğiniz benim planım budur sizin için. Ve o da üç şey olacak. Tamam mı? Üç amaç için Rab onları çöle yolladı. Birincisi çölde Rab'be kurban getirsinler. Çıkış 5:1 öyle konuşuyor. Ne vakit daha Mısır'dan çıkmadılar Rab konuşuyor. Sonra Musa ile Harun Firavun'a gidip şöyle dediler. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki halkımı bırak gitsin çölde bana bayram yapsın. Bir başka yerde yazıyor bana kurban getirsin. Tamam mı? Demek Rab bizden de istiyor ki ona kurban getirelim bu çöl dünyasında. Rab bizi bunun için bu yeri getirdi. Biz ona tapalım. Mahsustan çöldeyken yok başka ne yaparsın? Yok televizyon, yok radyo, yok internet. Çölde yaşamak sıkıcı bir yer. Ve Rab bizi öyle bir yere getirdi ki yani biz de anlayalım bizim amacımız Rab'be tapmaktır. Ona bir kurban getirmek. Rab dedi ki benim halkımı sal öyle ki bana çölde kurban getirsinler. Tamam mı? Amaç budur. İbraniler 13:15 diyor ki öylelikle her daim Allah'a övmek kurbanları getirelim. Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin. Evet, birinci amaç Rab İsrailleri çöle getirdi ki orada kurban getirsinler. Neden? Egipte kurban kesemez miydiler? Rab dedi ki hayır, ben istiyorum çölde bunu yapasanız. Nerede ıssız bir yer. Orada sadece biz kalacağız baş başa. Sadece siz ve ben. Aramızda başka bir dikkatimizi çekecek bir şey yok. Egipte çok güzel obstanovka vardı, çok güzel bahçeler vardı, çok güzel fırsat vardı yani başka işler yapsınlar. Ama Rab dedi ki siz orada kaldıkça sanki bizim aramız o kadar sağlam değil. Çöle gideceğiniz orada bana tapacaksınız. İkinci bir amaç, Rab niçin onları çöle yolladı? Çünkü istedi ki çölde bayram yapsınlar. Çıkış 10:9 gene öyle diyoruz. Musa dedi ki genç yaşlı hep birlikte gideceğiz dedi. Oğullarımızı, kızlarımızı, davalarımızı, hayvanlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü Rab'be bayram yapmalıyız. Ah! Rab'be bayram yapmalıyız. Sanki ıssız yerlerde düğün yapmak. Öyle bir şey düşünebiliyor musun? Sen nerede düğün yapacaksın? Tabii ki kasabada, kalabalık bir yerde, mahallede. Ama Rab diyor ki, ben istiyorum benim halkım çölde bayram yapsın. Logika yok. Nerede? Nasıl? O kadar ıssız bir yerde bayram yapılır mı? Bu da sanki bir yanlışlık var. Ama Rab diyor ki hayır, ben istiyorum o çöle gittiniz mi bana bayram yapasınız. Ve Rab bizim içinde de aynısı istiyor. Bizim hayatımız hem çölde geçiyor hem de aynı zamanda bir bayramdır. Hiç bitmeyen bir bayram. İkisi aynı anda geçerli. Etrafımızda bize hiçbir yani umut veren, zevk veren, anlam veren hiçbir şey yok. Ama aramızda biz bir bayram kutluyoruz. Kardeşler, biz sadece pazar günleri. Ne kadar biz bir araya gelsek, ne kadar kardeş kardeşe beraberliğimiz varsa bu bir bayramdır. Ve Rab bunu önce bunu bildi ve önce planladı böyle olsun diye. Ve üçüncü bir şey, Rab istedi ki çölde korunsunlar. Değil mi? Çölde bir korkunçluk var. Vahşi hayvanlar var. Çölde işte sadece yürürken çok kayalar var, bilmem ne düşmek var. Tabii ki susuzluktan ve sıcaktan ölmek var. Bir halk olarak nasıl korundu? Ya da hastalık düşün bakalım. Doktor yok, ne yapacaksın sen? Değil mi? Her bir hastaneden uzaksın. Çölde nasıl insan devam edecek yaşamaya? Nasıl korunacak? Kalabalık yerde normaldir. İnsan birbirlerine yardım edebilir. Ama uzak yerde, çölde nasıl? Rab dedi ki ben sizi çölde koruyacağım. Özellikle çöle gidin, orada sizi koruyacağım. Sizin koruma yeriniz orası. Bir halk olarak korundular. Hem de en uygunsuz yerde diyeceğiz insan logikasıyla. Evet. Mısır'da kalmış olsalardı halk olarak yok olacaktılar. Değil mi? Firavun öyle bir buyruk verdi ki daha fazla kıysınlar onları. Daha fazla essin onları. Ama Yani onlar kesin yok olacaklar. Bir halk olarak kalmayacaklar yeryüzünde. Ama Rab dedi ki ben sizi koruyacağım çölde. Bu bana çok büyük umut veriyor. Rab bizi insanların pustinya dedikleri yerde koruyor orada. Bunu anlamak için istiyorum açıklama kitabına bakalım. 12. bölümde ayet 4'te Yuhanna kocaman bir görünüm görüyor. O da görüyor bir ejder, bir drakon. Yani tabii ki bu şeytanın simgeli. Ve şöyle bir durum var. Onun kuyruğu yıldızların üçte birini sürükledi ve onları yeryüzüne attı. Ejder de doğurmak üzere olan kadının önünde doğurdu. Öyle ki kadın doğuru doğurmaz, onun kızanını yesin. Daha önce gördük bir kadın gebe ve doğurmak üzere. Ve şeytan şimdi bakıyor, onu yutsun da en birinci anda. Yeni yeni doğmuşken yutsun onu ve yok etsin. Ama yeryüzü kadına yardım etti. Yeryüzü ağzını açtı ve o ırmağı yuttu. Hani ejder onun ağzından püskürdü. Evet, bu kadın tabii ki İsrail için bir simboldür. Şeytan imanlılara savaş yapıyor. Ve onun arkasında diyor ki, o kadına bir yer hazırlandı. Tamamı 3,5 sene orada korunsun diye çölün ortasında. Bu dakikada konuşuyor bizim için. Biz sanki bu zaman içindeyiz. Ve Rab bu yer ayırdı bizim için. Biz orada 3,5 sene yani bütün Mesih gelene kadar korunalım. Evet. Ondan sonra kesin anlıyoruz tabii ki bugün bizim için ne konuşuyor. Sadece İsrail'in tarihinde kalmış olan bir olay değil. Bu konuşuyor bizim için. Bugün asıl su veren ve suyun kendisi İsa'dır. Suyun kendisi İsa'dır. Ve bu da ilk önce suyun önemini anlayalım. Su ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Mesela bugün astronomlar, değil mi? Yıldızlara bakan bilim adamları, astronomlar teleskoplarla yıldızlara bakıyorlar, en uzak yıldızlara. Ve o da artık o kadar ileride teknoloji, sadece yıldızlar değil, yani onun etrafındaki planetaları da görüyorlar artık. Araştırma yapıyorlar. Tabii ki onların en büyük merakı acaba orada yaşayan bir şey var mı? Yoksa hepsi kaya mı? Yoksa hepsi gaz mı? Her bir astronom arıyor, acaba bizden başka, insanlardan başka varlıklar var mı orada? Ama nasıl bulacağız onları? Ve o yüzden astronomlar, yani teleskoplarla yıldızlara bakarken en birinci şu soru soruyor kendilerine. O planetada su var mı? O birinci. Su yok mu? Hayat da yok. Kesin. Bizim bildiğimiz hayat hepsi suya bağlıdır. Sadece o değil, su var mı? O da yeterli. Sıcaklığı nasıl? Acaba o planeta yani yeterince sıcak mı ki? Su olsun Teşnos gibi değil mi? Sıvı olsun. Yoksa o kadar soğuk mu her taraf buz? Olmasında çok çok fazla sıcak. Hani 100 gradustan yukarı su var ama hepsi buğu olarak. Gene yaşam olmayacak. Su lazım olsun. Sadece su değil lazım. Doğru temperaturada da olsun değil mi? Doğru sıcaklıkta da olsun. Evet. Demek ki bundan anlıyoruz. Hayatın şartı sudur. İnsan su içmedi mi? 3-4 gün içinde ölüyor. 3-4 gün içinde ölüyor. Bedenin içindeki mineraller çok konsantre oluyor. Yani böbrekler onları çıkaramıyorlar bedenden su içmedikleri için. Ve insan kendi kendini otalıyor, zehirliyor. Böylelikle yani kesin ölüm var. Büyük bir Fransız yazarı vardı, Saint-Exupéry. Hatırlıyorsunuz öyle bir roman yazdı. Yani Küçük Prens. Ve o da diyor ki, biz demeyelim su hayat için lazımdır ama diyelim su hayatın kendisidir. O kadar büyük bir önem taşıyor. Tamam mı? Ve şimdi bakıyoruz İsa Mesih'e. O aynı örneği alıyor ve konuşuyor insanlara ve o kadar büyük bir söz yapıyor. Dikkat edelim. İsa bir kadınla konuşurken kuyunun başında, değil mi? Eskiden yoktu çeşme. Açıyorsun krançı su akıyor, öyle bir şey yok. Kadınlar ya da kızanlar gidiyor kuyunun başında çekiyorlar suyu ve eve getiriyorlar. Günde bir iki kurs yapıyorlar. Ne kadar zahmetli düşünün yani. Biz ne kadar rahatlık içindeyiz. Ama kadın öğlen ne zaman hiç kimse yok gidiyor bu kuyu başına. Çünkü herhalde bu kadın öbür kadınlardan utanıyordu. Biraz şüpheli bir geçmişi var bu kadın. Yapayalnız geliyor ama İsa o da yalnız karşılıyor onu. Ve diyor ki bana biraz su ver. Çünkü yok değilini çekeyim. Tamam mı? Ama su içtikten sonra İsa bir muhabbet başlıyor. İsa sanki onu biraz araştırıyor. Ve şöyle diyor, İsa ona cevap verip dedi, keşke bileydin Allah'ın bahşişini ve keşke bileydin sana bana su ver içeyim diyen kimdir? Yani ben kimim? O vakit sen ondan isteyeceydin, o da sana diri su verecekti. Ya dur azıcık, ne şimdi? İsa az önce su istedi ve şimdi diyor ki ben sana su vereceğim. Nasıl bir şey? Hangisi şimdi? Hem yok nehrin su çeksin, hem de su verecekmiş. Hem de diyor ki diri su. Acaba bu kadın nasıl anladı bunu? Ne anladı? Emir diyor ki, aa iyi iyi ver bana bu diri su. Hep buraya gelmeyeyim. Su çekeyim. Kadın ne anladı acaba? Kadın belki anladı ki verecek bana böyle magiçeski bir şey, böyle sihirli bir şey. Onu benim bahçeme ekti mi oradan bir su kaynağı açacak. Diri su. Hep buraya gelmeyeyim. Belki kadın böyle anladı. Ama İsa burada bırakmıyor temayı. Devam ediyor. İsa diyor diri su. Bu demek değil ki sadece bir çeşme hep akıyor. Bu da başka anlam taşıyor. İsa cevap verip ona dedi. Kim bu sudan içerse o gene susayacak. Ama kim benim vereceğim sudan içerse o kesinlikle bir daha susamayacak. Hayır, ona vereceğim su o kişinin içinde bir su pınarı olacak ve sonsuz yaşama kadar akacak. Aa, ve kadın atıldı ki bunu istiyorum. Bakın İsa nasıl büyük bir söz söylüyor. Ben su vereceğim ve kim bu sudan içerse dil ona su verilsin, o başkalarına da su veriyor. Anlıyorsunuz mu? Dil sadece, hani alın benden su, bu birinci büyük hakikat. İkinci büyük hakikat şu ki, kim benden içerse o başkalarına da su verecek, hayat verecek. Tamam mı? İlahide çok güzel söz, geyik suları nasıl özlerse, canım da seni özler. Ey Tanrım, Mezmur 42, ayet 1. Evet, Mezmur 63:1. Ey Tanrı, sensin benim Tanrım. Seni çok özlüyorum. Canım sana susamış. Kurak, yorucu, susuz bir diyarda bütün varlığımla seni arıyorum. Ve İsa diyor ki, ben bu suyu sana veriyorum. Tamam mı? Ve gerçekten bunu anlamalıyız. Arkadaş sen bunu anladın mı? Sen hayat suyunu İsa'dan içiyor musun? O kadar büyük bir söz var, o kadar büyük bir fırsat veriyor insana. Tamam mı? Ve ne diyor? Ne mutlu doğruluğa acıkmış ve susamış olanlara. Çünkü onlar doyurulacak. Bu susuzluk değil ağızdan giren bir şey. Bu suskunluk başka. Diyor ki doğruluğa. Kim doğruluk istiyor olsun hayatında? Kim doğruluğu arıyor? Kim doğruluğun peşine giderse İsa Mesih öyle kişilere karşılık verecek. Evet. Şimdi dönüyoruz İsrail halkına. Ne için Musa'dan su istediler? Niçin? Doğrudan Rab'den istesinler değil Musa'dan değil mi? Ama diyorlar ki sen bizi su ver. Madem sen bizi çıkardın, sen bizi su ver. Allah yok hesap. Ne kadar zayıf akıllı bir halk. O kadar ağladılar, o kadar korku içindeydiler, o kadar ağlaşırdılar Egipt'teki, Mısır'daki hayattan. Ve kurtulduktan sonra sen beni buraya getirdin. Ne kadar ters bir düşünce. Hayır, onları oraya getiren Musa değildi ama Rabbin kendisiydi. Lazım da ona dönsünler, lazım da Rabbe yalvarsınlar. Ama yapmıyorlar, Musa bize su versin. Sanki Musa onların kaderiymiş. Sanki Musa onlara akıl verdi. Rab'den değil, benden isteyin. Ne kadar ters bir şey. Evet, bugün birçok imanlı kendileri Rab'den istemiyorlar. Ama güdücüler onlara su versin. Güdücüler onlara dua etsin. O zaman sanki düzelecekler. O zaman Rab istediğimizi verecek diye düşünüyorlar. Ve biz mesela kaç defa bir başka kasaba gidiyoruz. Tamam mı? Kardeş sen bir pastör gibi gel buraya. Dua et. Çok ters geliyor bana. Niçin sen dua etmiyorsun? Bu su sanki pastolar mı veriyor? Ama İsrail halkı da aynısı yaptı. Musa versinmiş onlara. Değil Rab. Hayır. Rab sana bunu veriyor her bir imanlıya. Ve böylelikle Musa'dan su istemekle Rab'i denemiş oluyorlar. Evet. Musa bu halkın imansızlığına şaşıyor. Neden? Çünkü İsrail halkı kendi gözleriyle Rab'in harikalarını gördüler. Ve gene de sanki Rab yok ortada, sanki absolutno Allah yok ortada, Musa versin bize su. Sanki İsrail'e inanmadılar Rab'e. Rab gene onlara gösterdi ki, hani tek Tanrım benim ve gene onlara su verdi. Evet. Ve Musa o yere iki ad veriyor. Masa ve Meriva. Masa diye bizim bildiğimiz masa. Bu onların dilinde deneme demektir. Meriva gene çekişme demektir. Kim kimi denedi? Değil Allah kendi halkını denesin. Halk Allah'ı denedi. Ve aynı zamanda çekişme var. Çünkü Allah'la çekiştiler. Bu atlar kaldı. Sanki kartaya yazmış bu iki yerin yani atları Masa ve Meriva. Sanki yüzlerce sene sonra bile kişiler o yerden geçerken burası neresi? Aa, bunun adı deneme. Ya bu? Burasının adı çekişme. Ah, nasıl atlar? Masa ve Meriva. Ha, o zaman herkes hatırlasın yüzlerce sene önce halk nasıl yaptı. Tamam mı? Bugün de birçok kişi Rabbe, birçok imanlı bile Rabbe deniyorlar. Acaba toplantıya gidersem İsa bana yardım edecek mi diye düşünüyorlar. Acaba gitmezsem de olur mu diye düşünüyorlar. Böyle Rabbe deniyorlar. Diri su varken gitmiyorlar. İbraniler 3, 8, 13'e kadar şöyle diyor. Sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin. Hani nasıl yaptıydınız, ne vakit Allah'a kafa kaldırdınız? Issız yerlerde onu denediğiniz gün. O vakit dedeleriniz beni denediler. 40 sene boyunca da neler yaptığımı gördüler. Onun için o kuşağa karşı öfkelendim ve dedim, bunlar yüreklerinde hep sapıyorlar, benim yollarımı anlamadılar. Kardeşler, devam ediyor mektup. Dikkat edin, aranızda olmasın öyle bir kişi, hani içinde kötü ve iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan Allah'tan ayrılsın. Ama daha bugün dedikleri zaman birbirinize günden güne kuraj verin. Aranızda olmasın öyle bir kişi, günahın oyununa gelip sertleşsin. Bakın ne güzel konuşuyor. Toplulukta böyle bir durum lazım olsun. Birbirinize demiyor sesleyin pastora. Demeyin sesleyin güzel bir vaaz internette. Demiyor yani ilahilerle besleyin. Hayır, siz birbirinize kuraj verin. Bu oldu mu o zaman İsa'nın sözleri gerçekleşiyor. Sen ondan diri hayat suyu içiyorsun ve başkalarına da veriyorsun. Sen bir pınar oluyorsun diyor. Sen sanki bir yani bir kaynak oluyorsun. Başkalarına yaşam veriyorsun. Bunu yapıyor muyuz abi? Bizim hayatımızda, bizim toplumumuzda bu var mı? Birbirinize diyor kuraj verin. Yoksa ne oluyor? Bir gün eğer kuraj vermedik mi? Çok büyük bir korkunçluk var. Bir kişinin yüreği sertleşsin. Ve bu oldu mu? Ne kadar da su dök, onun üzerine bir toprağa girmiyor. Sertleşti mi, değil mi? O yüzden diyor birbirinize kuraj verin. Birbirinize bugün daha denildiği gibi yani çıkın ve destekleyin. Evet. Ve bunun arkasında ikinci bir olay görüyoruz. Bir savaş var. Amalek halkı diye bir halk var. Amalek. Onlar İsrail halkını çöldeyken savaş açıyorlar. Ne kadar ters bir şey. Ne kadar kötü bir şey. Çünkü çölde gezen bir halk zayıftır. Yani savunmasızdır. Onlar kimseye saldırmadılar. İsrail halkının kimsenin kötülüğü olmadı. Sadece onları soymak için belki duydular ne kadar altınla çöktüler Egipt'ten. Gördüler ha onlar da çok büyük mal var. Sadece bu amaçtan İsrail halkına saldırdılar. Amalek halkı hep bunu yaptı. Amalek Esav'ın torunuydu. Tamam mı? Biz bunu okuyoruz. Yaratılış 36-12'de. Esav'ın torunu olarak sanki yani Yakup'un soyundan olan İsrail'lere bir baş düşmanlık var. Ve bu baş düşmanlık devam etti. Çak Herodes'in zamanında. Çünkü İsa Mesih'in zamanında Herodes o da aynı halktanydı. Esav'ın halkındanydı. Evet. Amalek halkı İsrail'leri en zayıf durumdayken saldırdılar. Onlar yorgun, bitkin, sanki son gücüyle yürüyorlar. Mesela bir gebe kadını düşün. O da yolda kalmış ve uzun kilometrelerce yürümüş eve giderken. Bir adam gene o gebe kadına saldırsın, onu öldürsün. Böyle bir şey oldu mu? Yani bu büyük bir skandal oluyor. Değil mi? Bu Amalek halkın yaptığı baba yiğitliği buna benziyor. Zayıf, güçsüz haldeyken İsrail halkına saldırdı. Evet, ama Rab onları yeniden korudu. En birinci, düşünebiliyor musunuz? Kime saldırdılar? Ve diyor ki, en geride kalmış olan kadınlar ve bebeklere saldırdılar. Büyük bir şey değil mi? Ve bizim için aynı büyük bir ders var burada. Şeytan da bizim gibi zayıf kişilere saldırmak istiyor. Amalek halkı nasıl yaptıysa, biz de çölün ortasında sanki zayıf bir durumdayız. Şeytan gene kime saldıracak? Tam bu Amalek halkın yaptığı gibi, kim senteden en uzak kaldıysa, kim en geride kaldıysa, kim Allah'ın varlığından en uzak kaldıysa, yani şeytan onlara en birinci saldıracak. Rab'be yakın olan, yani sentrede olan, yani o da sanki bir korunma var. Amalek halkı oraya saldırma. Ve bugün de aynı. Bir kişi Rab'den uzaklaştı mı? Dil imansız. Gene imanlı sayılıyor. Gene imanlı çerçevenin içindedir. Ama kenarda kalmış. Geride kalmış. Yani ruh da çok geri kalmış. Böyle kişilere şeytan saldırıyor. Ve Rab nasıl bir çözüm getirdi? Musa'ya diyor ki sen ellerini kaldır. Bir tepenin üzerine bin ve o tepeden bütün savaşı seyret. Tamam mı? İsrail hemen ne kadar fırsat varsa karşı koymaya başladılar. Ve bu savaş içinde yenmek var, yenilmek var. Ve bu sanki bir dalga gibi ileri geri, ileri geri ol. Örnekten bu durumdayken Rab diyor ki ellerini kaldır. Ve Musa ellerini kaldırdıkça aşağıda Yeşu, onun yardımcısı bir general gibi düşmanı yeniyor. Ama tabii ki sen dene bakalım bir sadece elini sadece 5 dakika ayakta tutarsan. En büyük Schwarzenegger gibi kişiler bile onların elleri hop düşüyor. O kadar güç yok insanda. Kısa bir zaman içinde insan yoruluyor. Ve ondan sonra ne oluyor? İki kişi sağında ve solunda onu destekliyor. Musa'ya oturdular. Ondan sonra Musa'nın ellerini kendi omuzlarının üzerine koydular. Ve böylelikle Musa hep elleri yukarıda kaldı. Ne kadar güzel bir örnek. Elleri yukarıda kaldıkça aşağıda Yeşu savaşı yeniyordu. Ne kadar güzel bir örnek. Rab burada da aynısını yapsın. Biz de birbirimizin ellerini kaldıralım dua etmek için. Onun için dua bu kadar önemlidir. Biz sadece kendin için dua edesin. Bu en banalı bir şey. Değil mi? Çok kolaydı sadece kendin için yalvarasan. Ya da istek bırakasın. Kardeşler yalvarın benim için. Böyle böyle ihtiyaçlarım var. İyi. Ama sen de öbür kişi gibi ol. Ve ondan sonra kişilerin Harun ve Nun gibi. Ondan sonra o kişiler gibi kardeşinin ellerini kaldır. Ancak böyle savaşı yeneceğiz. Ruhsal savaşı ancak öyle yeneceğiz. Evet sevgili kardeşler. Büyük ders aldık bugün. Rab bizi çölün ortasında koruyor, besliyor ve su içiriyor istediğimiz kadar. Bolagani diyor. Bolagani içtiler. Benim yüreğimde öyle bir duygu var. Her bir imamlı lazım bu böyle bir derece gelsin. Anlasın ki etrafta baksın burada ne var? Burada ne var? Şimdi havalar biraz ısınacak, gene düğünler çoğalacak ve kişilerin kafalarında sadece bu var. Ben şaşbaş kalıyorum. Orada ne var? Yani görmüyorum. Altın olsun, müzika olsun, yemek içmek olsun. Yani bu mu hayat? Bu mu hayat? Bu mu sana zevk veriyor? Ben oraya bakınca diyorum bu benim için çöl. Pusteniye. Bir şey yok benim için. Ama ne vakit kardeşlerin arasında dalırsan, ne vakit gerçekten ruhsal kişilerin arasında dalırsan, bir sadece sözde kavişki yani Hristiyan ya da imanlı, gerçekten ruhsal bir ortama daldığın zaman, o zaman bu bana bir su gibi geliyor. O zaman İsa Mesih'in suyu yani içmiş olurum. Ve ben istiyorum başkalarına da aynısını vereyim. Biz de yani hem içerken içiririm. Başkalarına da bu suyu verelim. Rab sizinle olsun.